Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, yeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, günümüzde çok moda olan şeylerden birisi de jimnastik. Adına ne denirse densin, jimnastik günümüzde her kesimden insanın çok rağbet ettiği bir şey. Gerek vücut formunu korumak, gerek şişmanlamamak, gerek sağlıklı olmak, gerek zamanı değerlendirmek, gerekse farklı bir imaj uyandırmak için bu jimnastikle uğraşanların sayısı giderek artıyor. Jimnastik usullerinden de bir İsveç jimnastiği var ki, bunların içinde gayet müstesna, herkes tarafından bilinir ve uygulanmaya çalışılır. Bu İsveç jimnastiğinin kurucusu Per Henrik Link'tir. Bir İsveçli, adı zaten İsveç jimnastiğinin adından da anlaşılacağı gibi, bu İsveç jimnastiğinin kurucusu olmak üzere spor tarihine geçmiştir. Per Henrik Link, 1776-1839 yılları arasında yaşamış. Ve zannedildiğinin aksine bir beden terbiyecisi değildi sevgili dinleyiciler. Edebiyat tahsili yapmıştı. Lirik, böyle duygusal şiirler yazar, dramlar kaleme alırdı. İsveç'in Smaland bölgesinde, Lujunga şehrinde dünyaya gelmiş Link. Aynı zamanda ilahiyat da okumuş. Bir protestan papazı olarak Almanya'ya gitmiş. Oradan da Danimarka'ya geçerek Kopenhag'da öğretmenlik yapmaya başlamıştı. Ling'in çalıştığı okul daha çok soylu ailelerin çocuklarının yetiştirildiği bir kolejdi. Öğrencilere eski şövalye terbiyesinde büyük önem taşıyan ata binme, engel aşma, eskrim gibi sporlarda yaptırılıyordu. İşte o sıralarda sevgili dinleyiciler, Ling'in kolunda dayanılmaz romatizma ağrıları baş gösterdi. Ling bu ağrılardan, bu sızılardan gözünü açamıyordu. Bu dertten nasıl kurtulacağını da bilemiyordu. O sıralarda eskrime de merak sarmıştı. Bu soylu spora vaktinin büyük bir kısmını ayırır olmuştu. Ama ah şu canını burnundan getiren romatizma ağrıları olmasaydı. O yıllarda sevgili dinleyiciler, Ling'i bir seyahat merakı sardı. Günümüzde de İskandinavyalılar seyahate meraklıdırlar. Ülkemizde her yaştan İskandinavyalıyı görmek mümkün. İsveçli, Norveçli, Danimarkalı, yaşlı yaşlı kadınlar, yaşlı yaşlı erkekler. İşte Ling de İsveçli değil mi? Onu da bir seyahat merakı sarmıştı. Önceleri yakın şehirlere kadar çıkıyordu, kısa gezintiler yapıyordu. Günün birinde ta Afrika'ya, Fas'a kadar uzayıverdi. Bir Avrupalı, hele hele bir İsveçli için Fas her yönüyle ilgi çekici bir ülkeydi sevgili dinleyiciler. Burada geziyordu, İslamiyetle ilgileniyordu, dilini anlayan birine rastlayınca da merak ettiği hususları öğrenmeye çalışıyordu. Sağlam bir din terbiyesi gördüğü için İslamiyet'i Hristiyanlıkla mukayese ediyor, tetkikler yapıyor, fikirlere, düşüncelere dalıyordu. Bir gün bir caminin önündeki çeşmenin başında abdest almakta olan birine gözü takıldı sevgili dinleyiciler. Müslümanların her gün 5 kere abdest aldıklarını, yıkanarak pisliklerden kurtulduklarını, böylece sağlıklarını kazandıklarını biliyordu. Ama bu sefer dikkatini çeken şey, adamın abdest alırken yaptığı hareketlerdi. Kolların, kulakların, ağzın, ayakların yıkanması, başın ıslatılması sırasında yapılan hareketlerin gelişi güzel olmadığını Link fark etmişti. Kendisini bu hareketlerin sihrine kaptıran Link, 1 ay boyunca bu hareketleri yaptı. Garip ama gerçek, kollarındaki romatizma ağrılarının hafiflediğini, hatta geçtiğini gördü. Kaldı ki namaz boyunca yapılan hareketler de gelişi güzel değildi. Bel, dizler, kollar, boyun hep çalıştırılıyordu. Besbelliydi ki bu insanlar, ibadet sırasında Allah'a kendilerini verirken, maneviyatlarıyla beraber sağlıklarını da kazanıyorlardı. Link, eski Yunan tarihine de merak sarmıştı. İncelemeleri sırasında eski Yunanlıların vücut terbiyesine ne büyük değer verdiklerini görmüştü. Halbuki o yıllarda kendi ülkesinde insanlar aşırı derecede içkiye düşkündü. Koyu bir taassubun karanlığına gömülmüşlerdi. Bir geri zihniyetin tesiriyle sağlıklı yaşamanın kaidelerini yerine getirmenin şuurundan çok uzaklardı. Günümüzde de İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerine gidenler bura halkının içkiye çok düşkün olduğunu görür. Ülkenin soğukluğunun da bunda tesiri vardır. Evet, demek oluyordu ki vücut terbiyesine ve sağlık şartlarına en önem vermekle insanların sağlıklarını kazanmaları mümkün olabilecekti. İşte bu yolda çalışmalara başlayan bu Protestan papazı Almanya'ya dönüşünde bu konuyla ilgili yayınlara da girişti. İnsan vücudunun terbiyesi bahis konusu olunca ancak anatomi ve fizyoloji bilgilerinin esas olabileceğini, yapılacak hareketlerin bu ilimler açısından incelenerek değerlendirilmesi ve uygulanması gerektiğini açıklıyordu. Nitekim kolundaki ağrıların eskrim çalışmaları sonunda geçmiş olması, kaybolmuş olması da bu görüşünü ispatlıyordu. Ülkesine dönüp de daha rahat çalışma ortamı bulunca Stockholm'de Kraliyet Jimnastik Yüksek Enstitüsü'nü kurarak öğrenci yetiştirmeye başladı Link. O sıralarda 37 yaşındaydı. Oğlu Halmar tıp doktoru çıkınca onun da yardımıyla, onun da görüşüyle bugün bütün dünyada İsveç jimnastiği denilen ilmi beden hareketlerinin prensiplerini ortaya koydu. Hayatının bundan sonraki yıllarını hep bu yeni tarz beden hareketlerini geliştirmekle geçirdi Link. 1839 yılında 63 yaşında öldüğü zaman başladığı işi oğlu devam ettirdi. Günümüzde de bütün medeni dünyada, okullarda, beden eğitimi derslerinde uygulanan jimnastik çalışmalarının temelini ya Link'in bizzat ortaya koyduğu ya da az çok değişikliklerle geliştirilen sistemin ta kendisi oluşturur. Bilindiği gibi sevgili dinleyiciler, İsveç usulü terbiyeyi, bedeniyeyi memleketimize getiren meşhur Üstad Selim Sırrı Tarcan'dır. 1908 Meşrutiyet İnkılabı'ndan sonra Fransa'ya jimnastik tahsiline gitmişti. Kol ağası, yani ön yüzbaşı Selim Sırrı Bey. O zaman soyadı yok tabi. Paris'teki Jomtuy Mektebi'ne devam ettiği sırada İsveç'te bu işin en ileri müessesesinin bulunduğunu öğrenince kalkıp oraya kadar gitti. Ve Ling'in enstitüsüne 2 yıl devam ederek öğrendiklerini memleketine getirdi. Fakat üstadın meramını anlatabilmesi oldukça uzun sürdü. Nihayet zamanın idaresi bunun değerini takdir ederek yeniden İsveç'e öğrenciler gönderdi. Uzmanlar getirdi. Öğretmenleri yetiştirecek müesseseler kurdu. Bugün Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde, eski Gazi Terbiye'de, İstanbul'da Çapa Eğitim Enstitüsü'nde beden eğitimi öğretmeni yetiştiren müesseseler kuruldu. Evet, Ling'in bu meşhur jimnastik usulü böylece bütün dünyaya yayıldı. Ve şurası ilginçtir ki İsveç jimnastiğinin temelinde Müslümanların abdest ve namaz ibadetlerinde yaptığı hareketler yatmaktadır. Sevgili dinleyiciler, demokrasilerde hükümetlerin başa gelip gitmesi seçimle olur. Seçimler ülkemizde 5 yılda bir yapılıyor ve muayyen bir ayı yok. Genellikle sonbaharda ama ilkbaharda yapıldığı da olmuş. Ve çok zaman erken seçim sebebiyle bu 5 yıl 4 yıla, 4 yıl daha aşağıya kadar inebiliyor. Öyle oluyor ki her sene bir seçim telaşı yaşanıyor. 12 Eylül'den önce bir de senato seçimleri yapıldığı için üçte bir yenileme ara seçimleri her sene bir seçim havası yaşanırdı. Şimdi senato kaldırıldı da bu seçim havası yavaş yavaş azaldı. Evet, çok partili hayata girdiğimiz 1946 yılından bu yana pek çok seçimler yapıldı sevgili dinleyiciler. Ama asıl dillere destan olan seçim o unutulmaz 46 seçimleridir. 21 Temmuz 1946 yılında yapılan bu seçim, jandarma baskıları ve sandık oyunlarıyla hatırlanır. Utançtan başları öne eğdirecek bir şaibeli seçim olarak kalmıştır yıllar boyu. Tüm bunlara mukabil, artık tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alırken, demokrasiye sürekli geçişin ilk seçimi gibi müspet bir hususiyeti de var bu 46 seçimlerinin. Bilindiği gibi 1946'dan yakın geçmişteki günlere kadar demokrasiye geçişte dış dünyanın tesiri olmuş mudur, olmamış mıdır sorusu tartışıla geldi. 1946 yılının 19 Mayıs'ında İnönü bir konuşma yaptı. O zamanlar milli şef olarak anılan İnönü'nün bu cümlesi o günkü gazetelerde siyah üzerine beyaz iri harflerle göze batacak şekilde itinayla yayınlanmıştı. Diyordu ki İnönü, bütün dünya milletlerinin birbirini gözetlediği bu zamanda, Türklerin oy sandıkları başında milli vazifelerini ne kadar hevesle yaptıklarının meydana çıkması varlığımız için büyük bir meseledir, diyordu İnönü. Sevgili dinleyiciler, 1946 genel seçimlerinden umumi intibat umumiyeden, o zamanki ismiyle, bundan önce aynı yılın 26 Mayıs'ında belediye seçimleri, mahalle seçimler yapılmıştı. Bu bir bakıma 21 Temmuz'daki genel seçimlerin provası sayılabilirdi. İlk seçim kampanyası sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin organı olan Ulus Gazetesi'nin yeni kurulmuş Muhalefet Partisi Demokrat Parti'nin beyannamelerine, sözcülerinin konuşmalarına dürüst bir habercilik anlayışıyla yer vermişti. Bu dikkati çekiyordu. O zamanlar tek parti iktidarını sürdüren CHP'nin kazandığı 26 Mayıs 1946'daki belediye seçimleri Demokrat Parti'nin şikayetlerine yol açtı. Demokrat Parti il başkanları 16 Haziran'da Ankara'da bir toplantı yaptılar ve bir beyanname yayınladılar. Bu beyannamede Halk Partisi'nin ciddi muhalefete hayat hakkı tanımamak azminde olduğu öne sürülmüştü. Evet, il başkanlarının toplantısından sonra Demokrat Parti aynı yılın Haziran ayında, bu ayın sonunda belediye seçimlerinde kaydedilen müdahaleler, yolsuzluklar ve tazyiklere dair bir broşür yayınladı. Bu broşürde Demokrat Parti teşkilatının tespit ettiği hadiseler sıralanıyordu. Bu hadiselerin bir bölümü demokrasi tarihimizin ilginç notlarını oluşturmaktadır. Türk demokrasi tarihi, dünyada en kısa 3 kitap, 1. Alman mizah tarihi, 2. İngiliz mutfak tarihi, 3. Türk demokrasi tarihiymiş. Evet, maalesef demokrasi tarihimiz çok kabarık olaylarla dolu değil. 46'da başlıyor. Şunun şurasında 50 yılı biraz geçmiş. Bu 46 seçimleri hakikaten bu tarihin, bu kısacık tarihin de en önemli olaylarını oluşturan bir devredir. İşte Demokrat Parti Konya Teşkilatı'nın 28 Mayıs 1946'da verdiği rapor bu broşürde var. Onu size okuyorum. Diyor ki broşür, seçim günü jandarma erleriyle dolu kamyonlar seçim sandıkları mahallelerine götürülmüş. Her sandık başına süngülü bir jandarma eri nöbetçi konularak verilen talimatla Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden başka bir liste kullanmak isteyenlerin ellerine kelepçe vurularak karakola götürülmeleri tembih olunmuştur. Sandıkları mahalline götürmeye memur jandarma erlerinin başındaki belediye zabıtası memuru, İsmet Paşa'dan başkasına rey vermek yasaktır diye orada bulunan halka ve seçim sandığı başında bulunan komisyon üyelerine telkinatta bulunmuştur. Seçim komisyonu başkan ve üyeleri de reylerini kullanmaya gelmiş vatandaşlara, reyinizi İsmet Paşa'ya mı yoksa başkasına mı diyerek Cumhurbaşkanı'nın manevi nüfuzundan istifade etmek istemişlerdir, diyor. Yine bu broşürde Burdur Demokrat Parti Teşkilatı'nın raporu var. Orada da diyor ki, oylar adeta parayla satın alınmış ve bir aydan beri her gece asgari masraf 150 lirayı bulan ziyafetler çekilmiş ve bundan başka ekser muhtar ve bazı ileri gelen nüfus sahiplerine de şahsına göre 15 ila 50, 50 ila 150 lira gibi mühimce paralar peşinen verilmiş. Ve seçim günü de oyunu kullanacak işçilere bir iki günlük yevmiye tutarı yine peşinen verilerek lehlerine oy kullanılması temin edilmiştir, diyor. Burdur raporu bu broşürden okuyorum size. 1946 seçimlerinde, genel seçimlerde şikayetlerin çoğu jandarmadan ve onun ardında nahiye müdürü, kaymakam gibi idarecilerden olmuştur sevgili dinleyiciler. Bir bakıma onları da müsamahayla karşılamak gerekirdi. Çünkü tek parti devrinin idarecileri, katı idarecileri birdenbire çok partili hayata ve seçim havasına girince uyumsuzluk göstermişlerdi. Birdenbire ortaya çıkan bir takım muhaliflerin dört bir yana yayılıp sabahtan akşama dek hükümetin aleyhine konuşmaları, milli şef İnönü'nün yerine göz dikmeleri, kimi mahalli idarecilerde bir bakıma devlet elden gidiyor endişesini meydana getirmişti. Mesela Bayındır Kaymakamı Zühtü Öner, 8 Temmuz 1946'da Kütahya valisinin talimatına dayanarak bir tezkere yazmış. O da bu broşürde var. Onu size okuyorum. Diyor ki kaymakam, parti propagandası yapacağım diye bazı kötü ve hüviyeti şüpheli kimselerin hükümet ve büyüklerimiz hükümet icraatı aleyhine konuştukları duyulmakta ve bunlar halk üzerinde menfi tesirler meydana getirmektedir. Parti sözcülerinin kaymakamlık makamından vesika almaları usulü vaz edilmiştir, konulmuştur. Vesikası olmayan kimselerin sözcülüğüne yani konuşmasına müsaade edilmeyecektir. Partinize mensup kimselerin köylerde ve mahallelerde partiniz adına halkla konuşma yapabilmeleri için makamdan vesika almaları icap etmektedir. Ona göre gereği rica olunur. Jandarma komutanlıklarına, emniyet komiserliklerine, parti başkanlıklarına ve bütün köy muhtarlıklarına yazılmıştır. Evet, muhalefetin üzerine gitmesiyle sevgili dinleyiciler konu alevlendi. Demokrat Parti Merkezi 10 Temmuz 1946'da bir beyanname yayınladı. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu yolda bir genelge, bir tamim yayınladığını öne sürerek seçimlerden çekilmeyi düşündüklerini ifade ettiler. Ertesi günü İçişleri Bakanlığı bir açıklama yapmak zorunluluğunu duydu. Son Posta gazetesi bu açıklamayı birinci sayfanın tepesinde büyük haber olarak verdi. Köylere gitmek için vesikaya ihtiyaç yok.
Adana'nın yolları taşlık, yok cebimizde beş para harçlık, yok cebimizde beş para harçlık. Elden gitti kahvede gençlik, am Adanalı canım Adanalı, evde duramıyorum sana da.
Evet sevgili dinleyiciler, 46 seçimleri sıralarında gazetelerde bazı köylerde yaka numaralı çıkarılmış jandarmaların köylülere baskı yaptığı, bazı yerlerde Demokrat Parti levhalarının kaymakam ve nahiye müdürlerince söktürüldüğü, Demokrat Parti'ye giren köylülerden muhtarların zoruyla istifa yazıları alındığı yazıyordu gazetelerde bol bol. Bu tür şikayetlere konu olan bir kaymakamla Bursa'nın İnegöl Kaymakamı'yla Cumhuriyet Gazetesi'nden Necmi Erkmen 46 yılında konuşmuş. O gazete küpürü önümüzde. Gazeteci kaymakama hakkındaki şikayetleri iletiyor. Ne dersiniz diye soruyor. Kaymakam da vallahi yalan, billahi yalan diyor. O köyleri çağıralım diyor. Huzurunuzda diyor, yüzleşelim diyor. Ben diyor demokrat ruhlu bir adamım diyor. Nitekim 4-5 gün evveline kadar tamamen bir taraf kalmıştım diyor. Şimdi gazeteci soruyor Necmi Erkmen kaymakama, peki şimdi tarafsız değil misiniz diyor. O da diyor ki gene bir tarafım, yani tarafsızım, ama diyor iş artık diyor normal bir mücadele halinden çıktı diyor. Yalan dolanla köylü zehirlenmeye başladı diyor. Neler söylemiyorlar diyor. Fesi çıkaracaklarmış, 4 sene askerlik olur muymuş, bu gayri kanuni bir işmiş. Bazı kimseler de jandarmaları köye sokmayın demiş. Halk arasında hoşnutsuzluk meydana getirmek, asayişi bozmak doğru bir hareket midir diye kaymakam kendisini müdafaa ediyor 46'lı yıllarda. Evet, 60'lı yıllardan sonra bir slogan vardı sevgili dinleyiciler. Ortanın solu, Moskova'nın yolu diye. Ve CHP'ye karşı bu söylenirdi. Demokrat Parti kökenli Adalet Partililer CHP'yi komünistlikle itham ederlerdi. Halbuki bu Moskova'nın yolu suçlaması 1946 seçiminde Cumhuriyet Halk Partililer tarafından Demokrat Partililere söylenmiş bir slogandı. 46 yılına ait, 27 Haziran'a ait Cumhuriyet Gazetesi'nde Kırşehir'de mühim dava başlıklı bir haber var. Ankara kaynaklı bir haber. Bu haberde zamanın Yozgat valisi Sadrettin Akan'ın Celal Bayar tarafından, Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar tarafından dava edildiği görünüyor. Hadise malum, güya iddiaya göre bu Sadrettin Aka bir toplantıda Demokrat Parti'nin emellere hizmet ettiğini ve hükümetin elinde bunu ispat edecek vesikalar bulunduğunu ileri sürmüş. Tabii Demokrat Parti'ye madde tayini suretiyle bir takım isnatlar yapılmış. Dolayısıyla bu mahkemeye intikal etmiş. Yine Demokrat Parti'yi yabancı emellere hizmetle itham edilmiş. Bu ithamlara karşı zavallı Demokrat Parti mensupları mahkemelere üşüşmüşlerdi. Çankırı'nın Şabanözü kazası var. Orada halk evinde Çankırı valisi ve bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, o zaman sevgili dinleyiciler valiler bulundukları yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı ve aynı zamanda belediye başkanı idiler. Dolayısıyla zaman iktidara hakim olan Cumhuriyet Halk Partisi devlet memurları vasıtasıyla bütün ülkeye totaliter bir idare tesis etmişti. İşte bu Şabanözü ilçesinde de Çankırı'nın Çankırı valisi ve bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Demokrat Parti ilçe başkanının bulunduğu bir toplantıda bir olay geçiyor. Demokrat Parti il başkanı okul yaptırmak için köy kanununa göre 20 lira alınması gerekirken bunun 100 lirayı bulmasını tenkit edince Cumhuriyet Halk Partili bir belediye meclisi üyesi hiddetle ayağa kalkıyor. Arkadaşlar diyor, gözlerinizi dört açın diyor. Demokrat Parti demek memlekette Rus siyasetini yaymak, vatanın birliğini, bütünlüğünü parçalamak demektir. Biz böyle bir parti tanımayız, memlekete ikilik sokmayız diye bağırıyor. Bu tür olaylara o zamanlar sık rastlanıyordu sevgili dinleyiciler. Derken Mareşal Fevzi Çakmak, Demokrat Parti İstanbul listesinden aday gösterildi. Bu da Moskova'nın yolu suçlamalarına karşı Demokrat Partililerin elinde güçlü bir savunma silahı oldu. Demokrat Partili basın, Cumhuriyet Halk Partili Ulus'a, Ulus gazetesine soruyordu. Celal Bayar'ı Moskova'nın adamı gibi gören Ulus, acaba Mareşal Fevzi Çakmak için de aynı şeyi söylemeye cesaret edecek mi? Ulus da buna cevap veriyor Falih Rıfkı Atay imzasıyla. Celal Bayar şüphesiz diyor bir yabancı devletin adamı olamaz diyor. Biz diyor böyle bir başyazıda Demokrat Parti liderinin imzasını taşıyan beyannamelerdeki seçimlere katılmama fikrini tenkit ettik diyor. Bu beyannamesi ile diyor Moskova Radyosu'nun o günkü yayını arasında yakın benzerlik olduğunu söylemiştik diyerek Ulus gazetesi kıvırıyor. Seçim sabahı Tanin gazetesi 21 Temmuz 1946 tarihli Tanin gazetesini boydan boya manşeti vatandaş rey verirken Moskova'yı unutma. Görülüyor ki Moskova'nın iç politikada suçlama vasıtası olarak kullanılması 1946 seçimlerine kadar dayanıyor sevgili dinleyiciler. Evet, yine seçim sabahı Son Posta gazetesi Demokrat Parti'ye bugün Diyarbakır'dan bir telgraf geldiğini, bu telgrafa göre Diyarbakır'ın Eğil kazasının 9 numaralı sandığında intihap yani seçim 3 gün evvel 18 Temmuz 1946 sabahı başlamış. Bunu haber alan Demokrat Parti mensupları hakimle beraber mahalline giderek hadiseyi zabıtla tespit etmişler ve cürmü meşhut yani suçüstü yapmışlardı. Evet, seçim birkaç gün önce başlamıştı kanuna aykırı olarak. Aynı gün Tokat'tan, Haymana'dan da böyle erken seçim haberleri o günkü gazetelerde yer alıyordu sevgili dinleyiciler. Celal Bayar 20 Temmuz gece yarısında verdiği bir demeçte bu konuya değinerek bir tedbir alınmasını istedi. Seçimler neticede yapıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi 396, Demokrat Parti ancak 61 ve Müstakiller, Bağımsızlar da 7 sandalye kazandılar. Seçim sonrasında da baskılar ve yolsuzluklar üzerinde oldukça geniş gürültü koptu sevgili dinleyiciler. Seçim sonrasında bu olaylar bütün ülkeye yayıldı. İstanbul'da, İzmir'de, Aydın'da, Manisa'da, Konya'da ve diğer bazı yerlerde heyecanlı bir hava içinde şüpheler ileri sürülüyordu. Demokratlar seçim mazbatalarının değiştirildiğini söylüyor, durumu protesto ediyorlardı. İzmir'de bütün tahminleri alt üst eden netice, Demokrat Parti İsmet İnönü'ye telgrafla müracaat etmiş, durumun vahim olduğunu bildirmiş ve alaka rica etmiş. Telgrafta umumi tasnif neticesinin ilanından evvel haksızlığın düzeltilmesini rica ederiz. Aksi takdirde doğması melhus, doğması beklenen neticelerden sadece hükümeti mesul olacağını bildiriyorlardı bu telgrafta. Demokrat Parti mazbatalara hile karıştırıldığını söyleyerek İstanbul seçim kurullarındaki müşahitlerini geri çekti. Mareşal Çakmak bu seçim artık kanuni bir seçim olmaktan çıkmış demektir dedi. Demokrat Parti seçimin feshedilmesini istedi. Partinin milletvekili seçilen üyelerin hepsinin birden istifa etmeleri gündeme geldi. Ancak bu tartışmalar fazla uzun sürmedi sevgili dinleyiciler. Çünkü o zaman da sıkı yönetim vardı. Seçimlerden 3 gün sonra 24 Temmuz 1946'da Sıkı Yönetim Komutanı Kor General Asım Tınastepe bir beyanname yayınladı. Bu beyannamede seçim neticeleri hakkında vatandaşları şüpheye düşürücü ve memleketin huzurunu sarsıcı neşriyat men edildi. Kısacası memleketin huzuruna selam, demokrasiye devam deniliyordu. Evet, tarihimizde açık oy, gizli tasnif olarak bilinen ve İsmet İnönü'nün bile hatırladığım zaman utanıyorum, kimsenin yüzüne bakamıyorum dediği bu 46 seçimleriyle ilgili bir hikaye aklıma geldi. Bizim validenin akrabalarından bir Esat Hoca vardı sevgili dinleyiciler. Esat Hoca öğretmendi, zamanın öğretmenlerinden. Çok kibar, iyi bir insandı. Annemin amcasının kızıyla evliydi bu, yani dolayısıyla bizim eniştemiz oluyordu. Bu Esat Hoca ilginç bir şahsiyetti ve zamanın önde gelen memurlarından olduğu için her toplantının, her resmi işin içinde o da vardı. 46 seçimlerinde kendisini öğretmenlik yaptığı köyde seçim memuru olarak tayin etmişlerdi. Esat Hoca'ya gelen emir bu seçimlerden Halk Partisi'nin galip çıkması idi. Esat Hoca da tabii devlet memuru, ne yapsın, emir kulu. O da bu emri uygulayacak tabii. Neyse, seçimler yapılıyor, bitiyor. Sandıklar bir sayılıyor ki sandıktaki oyların tamamı Demokrat Parti'ye çıkmış. Esat Hoca ne yapacağını bilemiyor. Çıksa, bütün seçimi bu şekilde ilan etse kendi hayatı bile belki tehlikeye girecek. Şöyle bir formül buluyor. O zamanlar oyları sayılır sayılmaz hemen sayıldığı odada yakılan bir ateşte imha ediliyordu. Esat Hoca bu oyları görüyor, bakıyor ki yanında yabancı başka kimse yok, güvenilir kimseler var. Hemen gizli tasnif dedik ya, hemen bu oyların tamamını ateşe atıyor. Ve dışarı çıkıyor, tabii herkes heyecanla bekliyor, muhtar, köylüler, ileri gelenler. Hadi gene berabere kaldınız diyor ve böylece insaf, tabii hepsini AK Parti kazandı da diyemiyor. Ve oyların yarısını Halk Partisi'nin, yarısını Demokrat Parti'nin aldığını beyan ederek işi örtbas ediyor. Bunu kendisi anlatmıştı. Burada yeri gelince benim de aklıma geldi. Anlatayım, 1946 seçimlerinin ne derece adil yapıldığını gözler önüne sermesi bakımından. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. Tarihleri boyunca Yahudiler çeşitli milletlerin hışmına uğradılar sevgili dinleyiciler ve dünyanın merhametini kazanmasını bildiler. Ne var ki üç büyük dinin mukaddes şehri olan Kudüs'ü baş şehir yapmaları onların hep de mazlum olmadıklarını ve suçun çok kere sade zulmeden de değil zulmedilende de olabileceği şüphesini uyandırdı. Demiş ya ölende suç öldürende değil ölendedir. Hatta şair demiş ki öldürende değil suç ölendedir. Şehidi Gamze'yi yarim acep kimin suçu var? Yani yarimin Gamze'sinin şehidiyim bunda kimin suçu var demiş. Evet Yahudiler yıllar boyu çok zulüm çok sıkıntı çektiler ve hakikaten mazlumları oynadılar. Ancak zamanımızda pek de durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Evet, yakın zamana kadar çevresindeki Müslüman ülkelere karşı saldırı halinde olan İsrail'in tebası olan Yahudileri, tarihte bu topraklardan yani Filistin'den sürüp çıkaranlar Müslümanlar olmadı. Bu bölgenin yerli halkı zaten Filistler, yani bugünkü Filistinliler idi. Fenikeliler ve soyundan gelen Filistler idi, Kenaniler veya Amalika gibi çeşitli kavimler. Bunlar da Araplarla akraba. Daha sonra Hazreti İbrahim'in malum Harran, Mezopotamya havalisinde yaşadığı ve oradan Filistin'e gelip yerleştiği tarih kaynaklarında geçmektedir. Zaten bunlara bu İbrani adının verilmesi de oradan geliyor. İbrani, Fenike dilinde ötekiler, bizden olmayanlar demektir. İru, İru'dan İbrani. Yoksa İbrahim ile İbrani'nin bir alakası yok zaten söylenişinden de belli. Daha sonra malum Hazreti İbrahim'den sonra, Hazreti İbrahim'in bir oğlu İshak burada kaldı. Diğer oğlu İsmail bugünkü Hicaz'a yerleşti. Ve bugünkü Hicaz ahalisinin, daha doğrusu Hazreti Peygamber zamanındaki Hicaz ahalisinin atası oldu. Hazreti İsa'nın oğlu Yakup Peygamber. Yakup Peygamber'in oğlu Yusuf Peygamber. Yusuf Peygamber zamanında Filistinliler, daha doğrusu özür dilerim İsrailoğulları, ki İsrail Hazreti İsa'nın lakabıdır. Allah kulu demektir. Yani Abdullah'ın karşılığıdır. Ve İsrailoğulları, Filistin'de kıtlık olması üzerine buradan kalkıp Mısır'a Yusuf peygamberin yanına geldiler ve orada hayatlarını devam ettirdiler. Ne zamana kadar? Hazreti Musa zamanına kadar. Hazreti Musa zamanında malum Mısır'daki İsrailoğullarının çektiği sıkıntılar had safhaya vardı. Ve Hazreti Musa bir peygamber olarak onları Mısır'dan aldı ve Arz-ı Mev'uda vaat edilmiş toprağa Kenan iline yani bugünkü Filistin'e götürüp yerleştirdi. Ve daha sonra İsrailoğulları bu bölgenin hakimi oldular. Uzun yıllar böyle devam ettiler. Bu soydan Davut, Süleyman gibi büyük hükümdarlar, hem peygamber hem hükümdarlar çıktı. Ancak milattan önce İsrailoğullarının Babil'e sürgün edildiğini görüyoruz. Babil hükümdarı Buhtun Nasır tarafından bunlar Babil'e sürülmüşlerdir. Ve Babil sürgünü yüzyıllarca, daha doğrusu uzun bir yıl sürmüştür. Yüzyıllarca değil ama yüzyıla yakın bir zaman sürmüştür. Daha sonra Daniel peygamber, ki ecnebiler Daniel diyorlar, İsrailoğullarını buradan alıp tekrar Filistin'e getirmiştir. Çünkü Babililer Perslere yenilmiştir. Yenilince sürgünler oradan dönmüştür. Artık başkalaşmış bir toplumdu İsrailoğulları. Daha sonra Romalılar, Pompey ve Titus Filistin'i fethetti. Ki bu bölgeye Batı'nın ilk saldırısıdır. Kudüs'ün Musevi tapınaklarını, mabetlerini bu Batılılar yani Romalılar yıktı. Ve meşhur Titus'un Filistinlileri buradan sürdüğünü ve dünyanın dört bir yanına İsrailoğullarının dünyanın dört bir yanına yayıldığını biliyoruz. Titus'un bu isyanı, bu istilası, bu baskını esnasında. Ve böylece İsrailoğulları bir kere Yusuf peygamber zamanında, bir kere Babil zamanında, bir kere de bu Titus istilasıyla vatanlarını terk ettiler. Ancak zaten daha onların vatanında daha önce söylediğimiz gibi Mezopotamya olduğunu size kaydetmiştik. Evet, Hristiyanlık başlayınca İmparator Antonius Pius Yahudilerin Kudüs'e girmelerini yasakladı sevgili dinleyiciler. Şimdi artık İsrailoğullarına Yahudi ismi verilmişti. Yahudi, Yahuda'dan geliyor. Yahuda oğulları, daha doğrusu hidayet de erişmişler manasına. Ancak Yahudi deyince bizim anladığımız genellikle İsrailoğlu peygamberlerinden sonra İbranilerin almış oldukları şekildir. Yani bugünkü Yahudilerle Hazreti Musa'ya inanan Museviler arasında epey fark olduğuna inanır İslam dünyası. Evet, Yahudilerin Kudüs'e girmeleri yasaklandı Hristiyanlığın zuhuruyla. Evet, Hristiyan idare Roma idaresi 985 Yahudi şehrini yerle bir etti. Ve 580 bin kadın ve erkek Yahudi katledildi. 4. yüzyılda bir ara Yahudilerin Kudüs'e girmelerine izin verildi. İmparator Julianus ölünce tekrar yasaklandı. Ve sonra tekrar serbest bırakıldı. 628 yılında Bizans hakimiyeti esnasında Yahudiler düşman güç Perslerle gizlice arkadan vurma anlaşmasına giriştiler Bizanslıları. Ve İmparator Heraklius onları bunun üzerine Kudüs'ten kovdu ve soylarını yok etmeye kalktı. İşte Persler biliyorsunuz Yahudilerin Babil sürgününden kurtulmasına yardım eden kimselerdi ama bu ittifak akim kaldı. Ve işte onları yani Yahudileri Kudüs'ten, Filistin'den, bugünkü İsrail'den atıp dünyaya dağıtıverenler Müslümanlar olmadı sevgili dinleyiciler. Hristiyanlar ve diğerleri oldu. Müslüman idare, Müslüman halk Yahudilere mülayim davrandı. Hatta herkesin bildiği üzere Osmanlı padişahları Endülüs'te, İspanya'da Engizisyon ateşinden kurtarıp Yahudileri İstanbul'a ve diğer Türk vatanına yerleşmelerine müsamaha etti. Ki İsrailler yakın zamanda bunun 500. yılını kutladılar. Müslüman halkın ve idarenin Yahudilere bakış açısı bu İslam dininden aldıkları, edindikleri prensip ve intibayla. Ancak Hristiyanlar öyle değil. Hristiyanlar tarih boyu Yahudilere çok zulmettiler. Hatta Hristiyanlık Yahudi düşmanlığıyla eşdeğer olarak anlaşıldı. Yahudiler de bunda pay sahibi olmadıkları söylenemez. Malum Hazreti İsa'ya yapılanların hep Yahudiler tarafından tezgahlandığı dinler tarihi kaynaklarında geçmektedir. İşte Hristiyanların Yahudilere böyle bir ezeli düşmanlığı var ve bu düşmanlığın icabını tarih boyunca yerine getirdiler. Ancak ne gariptir ki Yahudiler Hristiyanlara düşman olacakları yerde Müslümanlara düşman oldular. Onları yurtlarından sürdüler ve hala da Orta Doğu'da bir gün sakin bir zaman geçmedi. Gözyaşları ve kanlar dinmedi. Evet, vaktiyle bir Yahudi Columbia Pictures şirketinin kodamanlarından ki zaten sizin de dikkatinizi çekmiştir. Dünyada yayın, medya kuruluşlarının büyük ölçüde Yahudi sermaye tarafından kurulduğunu biliyoruz. Neden? Propaganda vasıtaları olduğu için. Sinema, televizyon ve gazeteler dünyanın her yerinde hemen hemen Yahudi sermayenin elindedir. Ve dünyaya Yahudi propagandası yapılır. Bunu tabii bir itham bir suçlama olarak söylemiyoruz. Gayet tabii, gayet normal bir şey. Hatta hamiyetli övünç vesilesi olacak bir şey. İnsanın milletini korumak, onu temize çıkartmak için böyle gayret etmesi. İşte bu Columbia Pictures'ın ki film şirketidir, kodamanlarından bir Musevi vardı, Eli Cohen. Bu Türkiye'liydi. Ve bunun bir beyanatını ben okumuştum vaktiyle. Ermenileri neden kestikleri söylenince Türklere bu orada atılmış. Hemen Türkler demiş benim annemi kesmedi. Benim babamı kesmedi. Eğer barbar olsalardı benim anamı benim babamı keserlerdi. Kesmediler. Ermenileri de asırlarca kesmediler. Vezir yaptılar. Demek ki suçu herkesi kesmeyip birdenbire birini kesende değil de kesilende aramalıdır dediğini ben vaktiyle gazetelerde okumuştum bu Eli Cohen'in. Evet, herkesin merak konusudur. Bundan binlerce yıl önce Hazreti Musa zamanında Mısırlıları dürten neydi ki Yahudileri tek bir Yahudi kalmaksızın Mısır'dan çıkarttılar? Ya Haçlılar, ya İspanyollar, ya Fransızlar, ya Ruslar, ya Almanlar. Evet, acaba neden bunlar tarih boyu Yahudi düşmanlığı yaptılar? Evet, İsrail bugün hem Kudüs'ü başşehir yaptı, hem Mescid-i Aksa'yı tahrip etti, hem Müslümanları hem de Hristiyan alemini karşılarına aldılar. Buna kızanlara da antisemitist diyorlar. Yani Yahudi aleyhdarı diyorlar. Evet, Yahudilerin ve taraftarlarının bu antisemitizmi izah tarzları şu. Yahudiler çok zeki, çok yetenekli bir ırktır. Herkes onları kıskandığı için öldürüyor, eziyet ediyor. Evet, bu iddiada, bu izah tarzında hakikat payı oldukça büyük. Ancak bu dünyadaki Yahudi düşmanlığının tek sebebi elbette ki bu değil. Sevgili dinleyiciler, Yahudilerin ekseriya servet sahibi oluşları pek çok cemiyette tesir edici mevkilere yükselebilmeleri hiç de aptal olmadıklarını gösteriyor. Her ülkede ve her çağda bunun kıskanıldığına dair emareler de var. Buna karşı kimi şiddetle, kimi kurnazlıkla tepki göstermiştir. Orta çağın Fransa kralı Philip le Bel, güzel Philip, bu kurnazlardan. Herkes Yahudileri katliam eder, öldürür veya sürerken bunları yapmazmış. Bir gün bir yakını bu davranışına şaştığını söylemiş ve sebebini sormuş. Kral demiş ki, sarayımın parası bitince jandarmalarımı Yahudi mahallesine yollarım, Yahudiler için özel çıkarttığım bir fermanla haraç alırım. Hepsini on parasız bırakırım. Ama öldürmem de, sürmem de. Çünkü bilirim ki bir sene geçmez onlar yine paralanmanın ve zengin olmanın yolunu bulurlar. Ben de topladığım paraları tüketince yine onlara jandarmalarım yoluyla başvururum, tam takır kasamı doldururum. Onlar benim para süngerimdir. Sıkarım, paralarını akıtırım ve karaya kupkuru atarım. Onlar su gibi para emer, ben de sünger gibi onları tekrar tekrar sıkarım. Evet, bu sinik, bu utanma bilmez, acımasız kurnazlık Yahudilerin yaptığı bir kötülükten değil, onların bir yeteneğinden kaynaklanıyordu. İşte bu sebeple kıskanılmaktaydılar. Evet, bütün dünyayı sarsan ve 2000 yılını geçtiğimiz bugünlerde 21. asırda tekrar alevleneceğe benzeyen Yahudi düşmanlığını sırf kıskançlıkla izah etmek tarihi bir hata olur sevgili dinleyiciler. Hazreti İsa'yı çarmıha gerdiği iddia edilenler Yahudiler olmuştur. Bunu Hristiyan alemi hiç unutmamış ve asırlarca kiliseler bu hainliğin hikayesini anlatıp durmuşlardır. Meşhur fıkrada bizim Yeniçeri çorbacısı bile Müslümanlarca da peygamber sayılan ve sevilen Hazreti İsa'ya yapılanları duyunca ilk rastladığı Yahudinin gırtlağına sarılmış. Neden demiş bana bunu yapıyorsun demiş Yahudi. Demiş siz Hazreti İsa'yı ihbar etmişsiniz. Yahudi demiş bunun suçu ne demiş. Bu olay olalı demiş. Bin küsur yıl geçti demiş. Ne yapayım demiş Yeniçeri. Ben yeni duydum. Ben demiş bunun acısını senden çıkaracağım. Evet, Filistin'i ana vatan sayan İsrail Yahudileri aslında buraya daha önce de söylediğimiz gibi sonradan geldiler. Bu eski İbraniler, Allah'a da Yahve ismini verirlerdi, Filistin'i onlara vaat ettiğini ileri sürerek bu ülkeye sardırdılar. Ve oranın asıl halkı olan Filistinleri kadın erkek çocuk ayırt etmeksizin kılıçtan geçirdiler. Bugünkü muharref olduğu, tahrif edilmiş olduğuna inanılan Tevrat'ta bu hadise anlatılıyor. Yani kendileri itiraf ediyorlar. Yani İsrailliler, Yahudiler 20. yüzyılda şikayet ettikleri şeyi, katliamı, soykırımı ilk önce kendileri yapmışlardı. Dünya onlardan öğrendi bu soykırımı. Ama tarih ve Yahve dedikleri Allah onlara yaver olmadı. Sonradan edinme yurtlarından oldular. Dört bir tarafa dağıldılar. Her yerde de başka işleri olmadığı için ve bir de Yahudi şeriatında, Yahudi dininde Yahudilerin hakim olmadığı yerde faiz almak ve vermek günah olmadığı için para işleriyle uğraştılar. Bankerlik yaptılar, sarraflık yaptılar ve birbirlerini koruyup tuttukları için de çok başarılı oldular. Aldıkları çok yüksek faizler ve tefecilikleri her yerde düşmanlık uyandırdı. Öyle ki meşhur İngiliz yazarı William Shakespeare bile Venedik tacirinde verdiği borcu alamazsa borçlu vücudundan yarım okka et kestirecek kadar acımasız Yahudi tefeci Shylock'la bu kötü imajı canlandırıyor. Yahudilerin kendi işlerine kapalı hayatları, getto gibi evlerde oturmaları, giyinişleri, yiyecekleri, davranışları, hülasa her şeyleri başka milletlerin sinirine dokunur olmuştur. Orta çağda aleyhlerine pek çok rivayetler söylenirdi. Yahudi olmayan çocukları kaçırıp İğneli fıçılarda kanlarını aldıkları, bununla yortularda pasta hazırladıkları her asırda ısrarla söylenirdi ve buna inanılırdı. Bugün umumiyette bu ithamların uydurma olduğu kanaati hakimdir. Ancak yine de bazı delillerin tetkik edilmesi gerektiğini söyleyenler de vardır. Evet, Müslümanlara karşı Hristiyan Avrupa, Haçlı seferlerine hazırlanırken çok kere silahlanma parasını Yahudi tacirler borç olarak vermişlerdi. Borcun kefareti olarak da soyluların ve kralların arazilerinin gelirini ipotek almışlardı. Bunu sonraları köylülerden tahsile kalktıklarında bilhassa İngiltere'de efendim hem fakir halkın hem de arazi sahibi lordların düşmanlığını kazandılar. Hristiyan dünyası Yahudilerin Haçlılar lehindeki mali desteğine rağmen onların aşırı menfaatçiliğine ve dini taassubuna taassupla karşılık verdiler. 1095'te Papa II. Urbanus 1. Haçlı seferini başlatınca Haçlılar Kudüs'ün uzun seyahatine çıkarken rastladıkları Avrupa şehirlerinde Yahudi avına, Yahudi katliamına giriştiler. 2. Haçlı seferi de Yahudi katliamıyla başladı. Hele Almanya'nın Mainz ve Köln yani Kolonya şehirlerinde hiç Yahudi bırakılmadı. Yani her Haçlı seferinin perdesi bir Yahudi katliamıyla başlamıştır sevgili dinleyiciler. O çağın vesikaları, Yahudilerin yaptıkları hayal, iftira veya gerçek binlerce kötülük hikayeleriyle doludur. Onun için de 200 yıl boyunca Hristiyan Avrupa, uzaktaki Müslümanlar kadar el altındaki Yahudilerle de uğraşmıştır. Ve o müthiş veba salgınlarında Avrupa'yı kasıp kavuran, binlerce, on binlerce insanı öldüren veba salgınlarında bunu Yahudi hahamların mahsus yaydıkları rivayeti dolaşırdı. Halk Yahudilerin peşine daha büyük şiddetle düşerdi. Nihayet 16. asırda bile Hristiyan Engizisyon Yahudileri ateşte yakmakla uğraştı. Bunların 40 bin kadarı Osmanlı Devleti tarafından İspanya'dan kurtarıldı ve yurda muhacir olarak kabul edildi. Buna rağmen Yahudiler Türkiye'de kendilerine eziyet etmiş olan İspanyolların dilini konuşmaya devam ederler. Buna Ladino, bozuk Ladino derler. Ancak bu Yahudiler seferattır. Türkiye'de 3 grup Yahudi vardır sevgili dinleyiciler. Birincisi işte bu İspanya'dan gelen seferatlar. Bunlar Ladino dili konuşurlar ve oldukça çok sayıdadır. Bir de Aşkenazlar var. Orta Avrupa Yahudileri. Orta Avrupa'dan çeşitli vesilelerle Rusların, Almanların elinden kaçıp gelen Yahudiler. Üçüncüsü ise İstanbul, İzmir gibi yerlerin, liman şehirlerinin yerli Yahudileri. Ama bunların sayısı günümüzde son derece azdır. Çoğunluk seferatlar yani İspanyol Yahudileridir. İşte 500. yıl vakfını kurarak Türklerin kendilerine gösterdikleri âli cenaplığı bunlar tesis etmiş, kutlamışlardır. Türkiye'deki Yahudiler genellikle Türk kültürüne angaje olmuşlar. Büyük ölçüde Türk kültürünü benimsemiş kimselerdir. Osmanlı Devleti zamanında ticarette uğraşmışlar. Zaman zaman devlet hizmetinde de kullanıldıkları olmuştur. Günümüzde Türkiye'deki en kalabalık azınlık cemaati Yahudi cemaatidir. Rum ve Ermeniler sayıca son derece azalmıştır günümüzde Türkiye'de. Evet, gerek Babil sürgününden gerek Titus'un, Romalı General Titus'un Kudüs'ü 5 ay süren bir kuşatmadan sonra ele geçirip, efendim Hazreti Süleyman'ın yaptırdığı o meşhur mabedi yakıp yıktığı, içindeki kıymetli eşyaları yağmaladığı zaman dünyaya dağılmışlardı. Bu ağlama duvarının bugün bulunduğu yerdeki mabedin yani Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde Romalılar ordugahlarını kurmuşlardı. Ve canlarını kurtarmış olan Yahudilerin yıkılmayıp nasılsa ayakta kalan mabet duvarının önünde eski haşmetli günlerini anarak ağlamalarına müsaade etti Romalılar. Bu gelenek günümüzde de hala sürüp gider. Bu nedenle bu duvar ağlama duvarı diye anılır. Televizyonlarda görmüşsünüzdür. Dünyanın her tarafından Yahudiler başlarında fötür şapka, favorileri uzun, ayakları çıplak sallanarak burada Tevrat okur ve ağlama duvarında ağlayıncaya kadar ibadet ederler. Evet, Yahudiler yıllarca Filistin'i ele geçirme emelinden vazgeçmediler sevgili dinleyiciler. 1500-2000 yıla yakın bir zaman beklediler ve neticede Filistin'i tekrar Siyonizm dedikleri bir çalışma, yoğun çalışma sayesinde ele geçirdiler. Ve yüz binlerce Arap, buranın yerli halkı olan Arap yurtlarından oldu. Şimdi de yakın zamanda da Kudüs gasp edilerek İsrail'in baş şehri oldu. Ve ilginçtir ki Yahudiler yıllar önce kendilerine yapılan muamelelerin acısını bu muamelelerde hiç rolü olmayan Araplardan çıkarttılar. Onları bölgelerinden süren Babililer ve daha sonra süren Romalılardı. Daha önce de süren Mısırlılardı. Ancak bunun ceremesini maalesef bölge halkı olan Araplar çok pahalı bir şekilde ödedi. Adamın biri yolda bir kadına musallat olur. Kadıncağız namuslu olduğunu göstermek üzere her ne yaptıysa da kâr etmez. Yılışık adam takiplerine nihayet vermez, nefes aldırmaz. Bunun üzerine kadın gülümsemeye başlar. Adam da fırsatı nimet bilerek ona yanaşır. Sizinle şöyle samimi birkaç saat geçiremez miyiz sultanım diye sorar. Kadın derhal cevap verir. Hay hay, filan akşam evime buyurun. Çekinmeden gelebilir miyim der adam. Gelebilirsiniz der kadın, mahzuru yok. Adamcağız bu umulmadık nimetten mesut, tayin edilen gün itinayla hazırlanır, bir buket çiçek yaptırır, verilen adrese damlar. İlk safhada her şey tabii ve arızasız cereyan eder. Hanım kendisini kapıdan güler yüzle karşılar. Salona alır. Buketini vazoya koyar. Kuru yemiş ve içki çıkarır. Bir kadehi kendi önüne, öbürünü de misafirin önüne bırakır. Likörleri kadehe doldururken acı acı kapı çalınır. Acaba kim diye ürker adam. Kadın dur bakalım der. Hayırdır inşallah neyse. Pencereden bakar, derhal geri dönüp haykırır. Eyvah der kocam. Adam yerinden fırlar. Aman Allah'ım şimdi ne yapacağız der. Kadın durun der, telaş etmeyin. Çaresini buluruz der. Adam şu pencereden atlasam, kadın aşağısı minare boyudur der. Arka kapı der erkek, yok der kadın. Dama çıkabilir miyim? Mart değil, başka bir yol buluruz. Girin bakalım şu dolabı der kadın. Ya kocanız açarsa, korkmayın der, kilitleyeceğim. Neyse adam dolaba girer. Kadın üzerinden kilitledikten sonra, anahtar bendedir, rahat edin deyip aşağıya iner. Sokak kapısını açar. Dolapta perişan bir halde nefesini güç zapt eden adam şu konuşmayı dinlemeye başlar. Niçin kapıyı geç açtın diye sorar koca. Şey der kadın, kocacığım elimi yıkıyordum da der. Peki der adam, bu çiçekler niye burada? Nereden geldi? Bu kadehler ne? İki kadeh, likör dolu. Burada kim var? Söyleyeceğim der kadın. Fakat bir şartla der. Soğukkanlılığını muhafaza edeceksin ve katiyen sözümü kesmeyeceksin. Adam çabuk, çabuk söyle der. Bu tarzda konuşursan der kadın hiçbir şey söyleyemem. Tekrar ediyorum, sözümü kesmeyeceksin ve soğukkanlılıkla dinleyeceksin. Pekala der adam, kesmeden sözünü dinleyeceğim. Öyleyse der, mesele şu, şimdi kadın anlatıyor. Geçen gün der, yolda gidiyordum. Yılışık, yapışkan bir adam bana musallat oldu. Her ne yaptımsa kendisini def edemedim. Şuna bir ders vereyim de ömrünce yadigar kalsın dedim. Adam o cins küstahlara der, ders vermek benim vazifem. Bana niçin söylemedin? Kadın kocasının sözünü keser. Yok, peşin konuştuk. Sonuna kadar der, soğukkanlılıkla dinleyeceksin. Ondan sonra. Neyse adam bana sizinle samimi birkaç saat geçiremediğini demez mi der kadın. Vay der adam, samimi birkaç saat ha. Kocacığım der, mukavereyi bozma, dinle. Neyse, bu akşam buraya gelmesini ve evimde görüşebileceğimizi söyledim. Sırnaşık şu çiçekleri alıp tam saatinde göründü, içeri aldım. Adam tabii köpürüyor. Ne, day namussuz, alçak, sen onu nasıl içeri alırsın? Demek ki bu kadehin birisi de onun ha falan diye böğrüne fırlarken kadın. Yok diyor, öyleyse kesiyorum. Ya sen susacaksın ya ben susacağım. Neyse diyor adam, beni öldürmeden söyle. Kadın diyor ki neyse içeri aldım diyor. Seninki diyor şu köşeye kuruldu. Kadehin dibini yerden kesti. Çat kapı sen geldin. Demek diyor adam hala evin içinde. Söyle diyor artık dayanamıyorum diyor. Kadın diyor ki Allah aşkına sus dinle diyor. Neyse çat kapı sen geldin. Minareden pencereden atlamaya kalktı. Minare boyudur dedim. Arka kapıdan kaçayım dedi. Arka kapı yok dedim. Neyse biricik çare olarak şu dolaba girmesini söyledim diyor. Şimdi kadın kocasını anlatıyor. Kocası hayret içinde, şimdi diyor herif dolapta mı diyor. Nerede benim tabancam? Tabii şimdi bütün bu konuşmaları dolapta adam dinliyor. Sıcak terler dökerek dinliyor. Ve bir ara kalbinin durduğunu hisseder gibi oluyor. Neyse kadın kocasını yerine oturtuyor. Devam ediyor. Telaş etme diyor. Biliyorum diyor. Bu manevradan, yaptığın bu manevradan hem sen hem adam hem de ben. Her üçümüz de memnun çıkacağız. Göreceksin diyor. Evet diyor. Herifi diyor dolaba soktum. Üstünden de kilitledim. İşte anahtarı. Al, ister leşini ye, ister kurut, ipe ser diye anahtarını, bu dolabın anahtarını kadın kocasının eline uzatıyor. Adam hemen anahtarı kaparak yerinden fırlarken kadın şuh bir kahkahayla Lades diye bağırıyor. Neyse kocası elindeki anahtarı yere fırlatıyor. Vallahi karıcığım diyor, rezalet bu senin yaptığın. Bende belki de kalp var. Bir kötü Lades uğruna insana bu kadar azap edilir mi? Öf diyor ve nefes almak üzere sokağa fırlıyor. Evet, Bektaşi'nin birisi susamış. Etrafında aranırken gözüne uzaktan bir çeşme ilişmiş. Yaklaşıp bakmış ki musluğu kopuk, deliği odunla tıkalı, metruk bir çeşme. Kenarından şıp şıp sular damlıyor. Sızıntıya avucunu açmış, kanamayınca çekeyim şu odunu da çıkarayım demiş. Çıkarmaya uğraştığı esnada kazık, suyun tazikiyle birdenbire fırlayarak Bektaşi'yi perişan bir hale sokmuş, baştan aşağı ıslanmış. Bunun üzerine Bektaşi, tevekkeli değil, seni boş yere kazıklamamışlar demiş. Evet sevgili dinleyiciler, böylece sayılı dakikaların sonuna geldik. Bir Çınaraltı programı daha burada sona eriyor. Haftaya yine sizlerle beraber yepyeni konularda beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.
Çınaraltı.